Ayrım 19, Beyaz Aslan, Henning Mankell, sayfa 244. 19. Kısım. Jan Klein'in zayıf bir yanı çok iyi saklanmış bir sırrı vardı. Bu sırrın adı Miranda'ydı ve Miranda kuzgunun gölgesi kadar siyahtı. Genç kadın onun yaşamının sırrıydı. Jan Klein'i tanıyan herkes böylesi bir şeyin asla söz konusu olamayacağını düşünürdü. Haber alma örgütündeki iş arkadaşları dedikoduları kesinlikle ciddiye almamış ve bunları basit birer fantezi olarak değerlendirmişlerdi. Ne var ki Jan Klein'in bir sırrı vardı ve bu sırrın adı da Miranda'ydı. Aynı yaştaydılar ve birbirlerini çocukluklarından beri tanıyorlardı. Ama birlikte büyümemişlerdi. İki farklı dünyada yaşamışlardı. Miranda'nın annesi Matilda, Jan Klein'in ailesinin Bloemfontein'deki büyük beyaz evinde çalışan hizmetkarlardan biriydi. Miranda ise birkaç kilometre uzakta zencilerin yaşadığı Gecekondu mahallesinde yaşıyordu. Matilda her sabah Şafak'la birlikte evden çıkar, dik tepeyi tırmanır, beyaz köşke gider ve günün ilk işi olarak kahvaltıyı hazırlardı. O tepeyi tırmanmak, zenci olarak dünyaya gelmenin bedelini ödemekle eşdeğerdeydi. Kız ve erkek kardeşleri gibi Jan Klein'a da bakan özel bir dadı vardı. Buna karşın o her zaman Matilda'nın kendisine bakmasını isterdi. 11 yaşındayken bir gün Matilda'nın nerede oturduğunu merak etmeye başladı. Çocukların duvarla çevrili bahçelerinin dışına çıkmaları yasak olmasına karşın bir gün gizlice Matilda'yı izlemişti. Böylece de ilk kez Afrikalı zenci ailelerin oturduğu gecekonduları bu denli yakından görebilmişti. Elbette zencilerin beyazlara oranla çok daha farklı koşullarda yaşadıklarının bilincindeydi. Anne ve babası sık sık beyazlarla zencilerin ne denli farklı yaşadıklarından söz ederdi. Jan Klein gibi beyazlar insandılar, oysa zenciler henüz böyle bir aşama yapamamışlardı. Belki çok uzak bir gelecekte beyazlarla aynı düzeye gelebilirlerdi. Derilerinin rengi zamanla açılır, anlama ve algılama yetenekleri artabilirdi. Jan Klein yaşamında hiç bu kadar korkunç bir ev görmemişti. Ama onun dikkatini çeken başka bir şey daha olmuştu. Matilda'yı kendi yaşlarında zayıf bir kız çocuğu karşılamıştı. Bu mutlaka Matilda'nın kızı olmalıydı. Matilda'nın çocukları olabileceği hiç aklına gelmemişti. O anda Matilda'nın da bir ailesi ve kendine has bir yaşamı olduğunu ilk kez fark etmişti. Bu keşfi onu çok kötü etkilemişti, öfkelenmişti. Sanki Matilda ona ihanet etmiş gibi hissetmişti kendini. Oysa o güne değin Matilda'nın yalnızca kendisini sevdiğini ve kendisine ait olduğunu sanıyordu. 2 yıl sonra Matilda ölmüştü. Miranda ona annesinin nasıl öldüğünü hiçbir zaman anlatmamıştı. Sanki annesinin içindeki bir kurt yaşamını kemirip durmuştu. Matilda'nın evi ve ailesi dağıldı. Miranda'nın babası 2 oğluyla kızlarından birini alarak Lesotho sınırı yakınındaki ailesinin evine gitti. Miranda'yı da Matilda'nın kız kardeşlerinden biri yanına aldı. Ama Jan Klein'in annesi beklenmedik bir cömertlik örneği göstererek Miranda'yı kanatlarının altına almaya karar verdi. Küçük kız Klein'lerin arazisinin bir kenarında bahçıvanla birlikte küçük bir kulübede yaşayacaktı. Bu arada da annesinin görevini üstlenebilmesi için eğitilecekti. Böylelikle Matilda'nın ruhu o beyaz köşkte yaşamayı sürdürecekti. Jan Klein'in annesi öyle sıradan bir Güney Afrikalı değildi. Ona göre geleneklere bağlılık ailenin ve beyaz Güney Afrika toplumunun devamının bir garantisi niteliğindeydi. Hizmetkarların aynı aileden gelmesine özen göstererek de süreklilik ve denge kavramının oluşmasını sağlardı. Jan Klein ile Matilda aynı evde büyümeyi sürdürdü ama aralarındaki mesafe değişmemişti. Jan Klein genç kızın her geçen gün daha da güzelleştiğini görmesine karşın zenci güzelliği diye bir şeyin söz konusu olamayacağını çok iyi biliyordu. Bu kendisine öğretilen yasak bölgeye aitti. Yaşıtlarının birbirlerine anlattığı gizli öyküleri dinliyor ve böylece beyaz Afrikalıların zenci kadınlarla yatmak için hafta sonunda Mozambik'e gittiklerini öğreniyordu. Ama bu da sorgulamamayı öğrendiği gerçeği onaylıyordu. Miranda balkonda kahvaltı servisini yaptığında Jan Klein de aslında onu keşfetmek istemeden onu görmeyi sürdürüyordu. Ne var ki genç kız artık düşlerine girmeye başlamıştı. Ertesi gün gördüğü düşleri hatırladığında kalp atışları hızlanıyordu. Gerçek düşlerinde kendini gösteriyordu. Bu düşlerde yalnızca Miranda'nın güzelliği ortaya çıkmıyor, aynı zamanda da genç kızın güzelliğini kabul ediyordu. Düşlerinde onu sevmesine izin veriliyordu. Tanıdığı hiçbir kız Miranda kadar güzel değildi. İlk gerçek buluşmaları 19 yaşlarındayken oldu. Ocak ayında bir pazar günüydü ve Jan Klein'ın dışında tüm aile Kimberley'deki bir aile yemeğine gitmişti. Uzun ve ateşli bir sıtma geçirdiğinden Jan Klein kendini hala zayıf ve güçsüz hissettiği için bu yemeğe katılmamıştı. Balkonda oturuyordu, evde ikisinden başka kimse yoktu. Ve birden ayağa kalkarak Miranda'nın yanına mutfağa gitmişti. Bir süre mutfakta kalmıştı. O andan itibaren de Miranda onu etkisi altına almıştı. Jan Klein kendini hiçbir zaman ondan kurtaramadı. Jan Klein o sırada Johannesburg'daki Rand Üniversitesi'nde okuyordu. Miranda'ya duyduğu aşk onun vazgeçemediği bir tutkuya dönüşmüştü. Ama aynı zamanda da en büyük korkusuydu. Kendi halkına ve geleneklerine ihanet ettiğinin farkındaydı. İlişkiyi koparmak için çok çalışmış, bu yasak ilişkiden kurtulmak için kendini zorlamıştı. Ne var ki başarılı olamamıştı. Gizlice buluşuyorlardı ve birlikte geçirdikleri süre içerisinde de yakalanacaklarını düşünüp birlikteliklerinin tadını çıkaramıyorlardı. Miranda hamile olduğunu söylediğinde Jan Klein onu dövmüştü. Ama döver dövmez de açıkça asla onsuz yaşayamayacağı kafasına dank etmişti. Miranda Beyaz Köşk'teki görevinden ayrıldı. Jan Klein ona Johannesburg'da iş buldu. Üniversitedeki zenci kadınlara karşı yaklaşımları kendisinden çok farklı olan İngiliz asıllı arkadaşlarının yardımıyla Jan Klein Doğu Johannesburg'da Bezuiden Hood Park'ı yakınlarında küçük bir ev satın aldı. Jan Klein Miranda'yı zamanının büyük bir bölümünü Güney Rodezya'daki çiftliğinde geçiren bir İngiliz'in yanında çalışıyormuş gibi bu eve yerleştirdi. Artık bu evde buluşmaya başlamışlardı. Bezuiden Hood Park'ındaki bu evde kızları doğdu ve hiçbir tartışmaya gerek duyulmadan çocuğa Matilda adı verilerek vaftiz edildi. Başka çocukları olmadı ama birbirlerini görmeyi sürdürdüler. Jan Klein ebeveyninin tüm üzüntüsüne karşın hiç evlenmedi. Güney Afrikalı birinin evlenmeden çocuk sahibi olması hoş karşılanmaz ve bu kişi Güney Afrika toplumunun geleneklerine uygun yaşamayı beceremedi diye değerlendirilirdi. Ailesi Jan Klein'in nasıl bir yaşam sürdürdüğünü hiçbir zaman öğrenemedi ve o da hizmetkarları Matilda'nın kızı Miranda'ya çılgınca aşık olduğunu ailesine açıklayamadı. Jan Klein 9 Mayıs Cumartesi sabahı yatağında uzanmış bunları düşünüyordu. Akşam Bezuiden Hood Park'ındaki eve gidecekti. Bunu asla değişmeyecek bir alışkanlık olarak değerlendiriyordu. Onu tek düşündüren şey Boss'taki göreviydi. O cumartesi akşamı Bezuiden Hood'daki eve bir hayli geç gitmek zorundaydı. Franz Malan'la çok önemli bir toplantısı vardı ve bu toplantının yazık ki ertelenmesi olası değildi. Her zamanki gibi o cumartesi sabahı da erkenden uyanmıştı. Jan Klein geç yatar erken kalkardı. Birkaç saatlik uykuya alıştırmıştı kendini. Ama o sabah erken kalkmamıştı. Hizmetkarı Moses'in mutfakta kahvaltı hazırladığını duydu. Gece yarısından az sonra yaptığı telefon konuşmasını düşündü. Konovalenko sonunda beklediği haberi vermişti. Viktor Mabaş'a ölmüştü. Bu yalnızca bir sorunun ortadan kalktığı anlamında değildi. Bu aynı zamanda son birkaç günden beri sorguladığı Konovalenko'nun yeteneklerinin kanıtlanması anlamına da geliyordu. Saat 10'da Hammans Kral'da Franz Malan'la buluşacaktı. Burada cinayetin ne zaman ve nerede gerçekleşeceğine karar verilecekti. Ayrıca Viktor Mabaşa'nın yerine kimin geçeceği de burada saptanacaktı. Jan Klein'in doğru seçimi yaptığından en küçük bir kuşkusu bile yoktu. Sikozi Tisiki kendisinden istenenini başarıyla yerine getirebilecek türde biriydi. Viktor Mabaşa'nın seçimi hatalıydı. Jan Klein herkesin ilkelerinden vazgeçmeyenlerin içinde bile gözle görünmez bir derinlik olduğunu bilirdi. İşte bu yüzden Konovalenko'nun seçtiği adamı denemesine karar vermişti. Viktor Mabaşa Konovalenko'nun testinde başarısız olmuştu. Sikozi Tisiki'ye de aynı test uygulanacaktı. Jan Klein arka arkaya iki kişinin başarısız olabileceğine inanmazdı. Saat 8:30 biraz geç evden çıktı ve arabasına binerek Hammans Kral'a doğru yola koyuldu. Otoyolun arkasındaki Gecekondu mahallesinin yanından geçerek otoyola çıktı. Miranda ile Matilda'nın bu mahallede oturmak zorunda kaldıklarını düşündü bir an ve ürperdi. Miranda Gecekondu yaşantısından kaçıp kurtulduğu için çok şanslıydı. Kızı Matilda da annesinin şansından ötürü şanslıydı. Jan Klein'ın ve onun yasak aşkının sayesinde Afrikalı zenci kardeşlerinin umutsuz yaşamlarını paylaşmak zorunda kalmamışlardı. Jan Klein kızının annesinin güzelliğini aldığını düşünüyordu ama bir fark vardı. Matilda'nın derisi annesininkine oranla daha açık renkliydi. Beyaz bir erkekten çocuğu olduğunda onun rengi daha açık olacaktı ve bu işlemde böylece sürüp gidecekti. İleride bir gün ölümünden çok sonra torunları ya da torunlarının çocuklarının çocukları soylarında zenci kanının olduğunu asla belli etmeyeceklerdi. Jan Klein araba kullanırken geleceği düşünmekten çok hoşlanırdı. Geleceğin neler getireceğini tahmin etmenin olanaksız olduğunu söyleyenleri hiçbir zaman anlayamazdı. Ona göre gelecek yaşanılan anlarda saptanıyordu. Jan Klein bahçeden geçerken Franz Malan, Hammans Kral'ın balkonunda onu bekliyordu. El sıkıştılar ve hemen sonra da kendilerini bekleyen yeşil örtülü masanın başına geçip oturdular. ''Victor Mabaşa öldü.'' dedi Jan Klein oturur oturmaz. Franz Malan'ın yüzüne geniş bir gülümseme yayıldı. ''Ben de bunu merak ediyordum.'' dedi. ''Konovalenko onu dün öldürmüş.'' dedi Jan Klein. ''İsveçliler el bombası imalinde çok başarılılar.'' ''Burada Güney Afrika'da da var.'' dedi Franz Malan. ''Onları bulmak her zaman zor ama ajanlarımız bu sorunu genelde çözümlüyorlar.'' ''Galiba sırf bunun için Rodezyalılara teşekkür etmeliyiz.'' dedi Jan Klein. Yaklaşık 30 yıl önce Güney Rodezya'daki olaylara ilişkin duyduklarını hatırladı. Haber alma örgütündeki görevi için aldığı eğitim sırasında yaşlı bir subay Güney Rodezya'daki beyazların kendilerine uygulanan dünya çapındaki yaptırımlardan nasıl kaçındıklarını anlatmıştı. Bu da ona politikacıların çoğunun sütten çıkmış ak kaşık olmadıklarını öğretmişti. Gücü ele geçirmek için çatışanlar oyunlarını kurallarına göre oynuyorlardı. Portekiz, Tayvan, İsrail ve Güney Afrika'nın dışındaki tüm ülkeler tarafından uygulanan yaptırımlara karşın Güney Rodezya zorunlu malların ithalinde hiç sıkıntı yaşamamıştı. İhracatta da ciddi bir sıkıntı çekilmemişti. Bunlar gizlice Salisbury'e uçan Amerikalı ve Sovyet politikacılarının yardım ellerini uzatmaları nedeniyle gerçekleşmişti. Çoğu Güney eyaletlerinden gelen Amerikalı politikacılar ülkedeki beyaz azınlığın desteklenmesinin son derece önemli olduğunu düşünüyorlardı. Bağlantıları aracılığıyla Yunanlı ve İtalyan iş adamları sayesinde bu yaptırımlara bazı yöntemler uygulayarak son vermeye çalışmışlardı. Sıra kendilerine geldiğinde Rus politikacılar da benzeri yöntemleri kullanarak sanayileri için gerekli olan Rodezya metaline sahip olmayı garantilemişlerdi. Jan Klein daha sonra beyaz Güney Afrika'nın dünyada birçok dostu olduğunu görmüştü. Aldıkları destek zencilerin aldığı destekten daha az dikkat çekiyordu. Ama sessiz sedasız bir şekilde gerçekleşen olayların en az sokaklarda ve meydanlarda ifade edilen destek kadar değerli olduğundan Jan Klein'ın en küçük bir kuşkusu bile yoktu. Bu ölüm kalım savaşıydı ve böylesi bir savaşta her şey olurdu. Franz Malan onun yerini kim alacak diye sordu. Sikozitski diye yanıt verdi Jan Klein. Listemdeki ikinci adamdı. 28 yaşında. Londra'nın doğusunda doğmuş. Afrika Ulusal Kongresi ile İnkata'dan atılmış. Her ikisinden de hem hırsızlık hem de sadakatsizlikten ötürü kovulmuş. Şimdi de bu iki kuruluştan nefret ediyor, fanatik biri. Fanatikler dedi Franz Malan, tam anlamıyla denetlenemezler. Ölümden kesinlikle korkmazlar. Yapılan planlara her zaman bağlı kaldıkları da tartışılır. Jan Klein Franz Malan'ın bu eleştiri dolu sözlerinden hiç hoşlanmamıştı. Ama karşılık verdiğinde hoşnutsuzluğunu gizlemeyi başardı. ''Ona fanatik diyen benim.'' dedi. ''Bu da onun mutlaka fanatik tarifine uymasını gerektirmez. Ne benim ne de senin olamayacağın kadar soğukkanlı biri o.'' Franz Malan gülümsedi. Her zamanki gibi Jan Klein'in sözlerinden kuşkulanmasını gerektirecek bir neden yoktu. ''Örgütteki diğer dostlarımızla da konuştum.'' diye sürdürdü konuşmasını Jan Klein. ''Bir değişiklik söz konusu olduğundan oylama yaptım. Oy birliğiyle kabul edildi.'' Fransız Malan örgüt üyelerini gözlerinin önünde canlandırdı. Oval ceviz masanın etrafında oturmuş üyeler birer ikişer ellerini kaldırmış olmalıydılar. Hiçbir zaman gizli oylama yapılmazdı. Üyelerin sadakatinden emin olmak amacıyla her zaman kararlar açıkça alınırdı. Beyazların Güney Afrika'daki tüm beyaz halkın hakkını korumak için kesin yöntemlerin kullanılması için alınan kararın dışında örgüt üyelerinin birbirleriyle alıp veremedikleri bir şey yoktu. Faşist lider Terence Blanche örgüt üyelerinin birçoğu tarafından gizli gizli küçümsenirdi ama onun varlığına da gerek duyuluyordu. De Beers, Pırland ailesinin yaşlı temsilcisini kimse gülerken görmemişti ve kendisine büyük bir saygı duyulurdu. Bruder Bond'un temsilcisi Yargıç Pelser insanları küçümsemesiyle ün salmıştı ama çok etkili biriydi. Ve kamu görevlilerinin ya da maden ocakları sahiplerinin dostluğundan hiç hoşlanmayan hava kuvvetlerinden General Strösser. Ne var ki tüm üyelerde görevin Sikozitisiki'ye verilmesi yönünde oy kullanmışlardı. Bu da Jan Klein'la birlikte planlarını uygulayabilecekleri anlamına geliyordu. Sikozitisiki 3 gün içerisinde yola çıkacak dedi Jan Klein. Konovalenko onu karşılamaya hazır. Zambiya pasaportuyla Amsterdam'dan Kopenhag'a uçacak. Oradan da İsveç'e tekneyle geçecek. Franz Malan onaylarcasına başını salladı. Artık sıra kendisine gelmişti. Evrak çantasından siyah beyaz çekilmiş fotoğrafları çıkardı. Resimleri kendisi çekmiş ve evinde oluşturduğu laboratuvarda basmıştı. Kimsenin kendisiyle ilgilenmediği bir sırada da iş yerindeki haritanın fotokopisini çıkarmıştı. 12 Haziran Cuma günü diye söze başladı. Yerel polis stadyumda en azından 40 bin kişilik bir kalabalığın toplanacağını düşünüyor. Bunun neden bizim açımızdan ideal bir gün olduğuna karar vermek için birçok neden var. Öncelikle stadyumun güneyinde Signal Tepesi var. Podyumla bu tepe arasındaki mesafe yaklaşık 700 metre. Tepede bina yok. Ama güney tarafında bir servis yolu var. Sikozitisiki'nin oraya giderken ya da dönerken herhangi bir sorunla karşılaşması söz konusu değil. Eğer gerekirse tepeden aşağıya inmeden zencilerin arasına bile karışıp kaçabilir. Jan Klein resimleri dikkatle inceledi. Franz Malan'ın sözlerini sürdürmesini bekledi. Öğrenmek istediğim bir şey daha var dedi Franz Malan. Suikast ülkemizin İngiliz bölümü dediğimiz yerde mi gerçekleşecek? Afrikalıların ilkel bir şekilde tepki gösterme eğilimleri olduklarını biliyoruz. İlk tepkileri suikastten Cape Town'lu birinin sorumlu olduğu yönünde olacaktır. Öfkelerini kentte yaşayanlara yöneltecekler. O liberal görüşlü zencileri savunan İngilizler de böylelikle ülkemizde zenciler iktidara geldiklerinde nelerin olabileceğini görecekler. Bu da zencileri kışkırtmamızı kolaylaştıracak. Jan Klein onaylarcasına başını salladı. O da aşağı yukarı aynı şeyleri düşünüyordu. Franz Malan'ın söylediklerini kısaca gözden geçirdi. Deneyimlerinden her planın zayıf bir yanı olduğunu bilirdi. ''Gözden kaçırdığımız bir şey var mı?'' diye sordu. Franz Malan ''Bence yok'' diye karşılık verdi. ''Her zaman eksik kalmış bir şey vardır'' dedi Jan Klein. ''Bunun ne olduğunu saptamadan son kararımızı alamayız.'' Franz Malan kısa bir sessizlikten sonra ''Bence ters gidebilecek tek bir şey var'' dedi. O da Sikozitisiki'nin hedefini ıskalaması. Jan Klein arkadaşına şaşkınlıkla baktı. ''Iskalamayacak'' dedi. ''Ben yalnızca hedeflerini vuran kişileri seçerim.'' ''Yine de 700 metre oldukça uzak bir mesafe'' dedi Franz Malan. ''Aniden bir rüzgar çıkabilir, hiç kimsenin önceden tahmin edemeyeceği bir şekilde güneş gözünü alabilir.'' Kurşun birkaç santimetreyle hedefe isabet edemeyebilir. Başka birini vurabilir. Bunlar olmayacak dedi Jan Klein. Franz Malan geliştirmekte oldukları planda zayıf bir nokta bulamayacaklarını ama kendisinin Jan Klein'da zayıf bir nokta bulduğunu hissetti. Akılcı tartışmalar söz konusu olduğunda Jan Klein'in vereceği bir yanıt her zaman oluyordu ve doğru dürüst tartışamıyorlardı. Jan Klein tüm kapıları kapıyordu. Yine de bu konuda bir şey söylemedi. Bir hizmetkar çayları getirdi. Bir kez daha planı gözden geçirdiler, ayrıntılarıyla açıkladılar, yanıt verilmesi gereken soruları not ettiler. Öğleden sonra saat 4'e değin çalıştılar. ''Yarından itibaren 12 Haziran'a tam bir ay ver'' dedi Jan Klein. ''Bu da kararımızı vermemiz için fazla bir zamanımızın olmadığını gösteriyor. Önümüzdeki cumaya kadar suikast yerinin Cape Town olup olmayacağına karar vermeliyiz.'' O zamana değin her şeyi ölçüp biçmeli ve tüm soruları yanıtlamalıyız. 15 Mayıs sabahı yine burada buluşalım. Tüm komiteye saat 12'de burada olmalarını söylerim. Önümüzdeki hafta boyunca da ikimiz ayrı ayrı planı gözden geçirelim. Eksik ya da zayıf noktalarını ortaya koymaya çalışalım. Gücümüzü biliyoruz. Şimdi eksik yanlarımızı ortaya çıkaralım. Franz Malan onaylarcasına başını salladı. Karşı çıkmasını gerektiren bir şey yoktu. El sıkıştıktan sonra onar dakika arayla Hammanskraal'daki evden ayrıldılar. Jan Klein doğruca Bezuiden Hoot Park'taki eve gitti. Miranda Nicoy kızını düşünüyordu. Genç kız gözlerini boşluğa dikmiş yerde oturuyordu. Miranda kızının bakışlarının boş olmadığını görebiliyordu. Kızına her bakışında annesini görüyor gibi oluyordu. Annesi kendisini doğurduğunda 17 yaşındaydı. Kızı da 17 yaşına yeni basmıştı. Nereye bakıyor ve ne görmeye çalışıyor diye geçirdi içinden Miranda. Kızının babasının özelliklerini aldığını her düşünüşünde soğuk terler dökerdi. Özellikle de şimdi olduğu gibi gözlerini boşluğa diktiğinde, yüzünde oluşan o yoğun odaklaşmayı gördüğünde, ne düşündüğünü anlamanın olanağı yoktu. Matilda dedi yumuşak bir sesle, sanki kızını dünyaya geri getirmeyi umut edercesine. Genç kız irkilerek kendine geldi ve gözlerini dikip annesine baktı. Babamın biraz sonra burada olacağını biliyorum dedi. Babam buradayken ondan nefret etmeme izin vermeyeceğine göre o yokken ondan nefret ediyorum. Zamanı sen ayarlayabilirsin ama içimdeki bu yoğun nefreti benden söküp atamazsın. Miranda kızının duygularını çok iyi anladığını söylememek için kendini güç tutuyordu. Çoğu kez kendisi de böyle hissederdi. Matilda bu konuda annesine çok benziyordu. Annesi de kendi ülkesinde mutlu bir yaşam sürmesine izin vermeyen bu ırk ayrımından nefret ederdi. Miranda kızının babası olan adamı sürekli aldatarak sessizce beyazlardan öç alıyordu. Yakında diye geçirdiği içinden, yakında kızım annesinin her şeye karşın yine de onurlu bir yaşam sürdürmekte olduğunu anlatacağım. Kızımı geri kazanmak için aramızdaki uçurumun çok derin olmadığını göstereceğim ona. Matilda Afrika Ulusal Kongresi'nin gençlik örgütüne üyeydi. Örgütte oldukça etkindi ve birçok önemli görev üstlenmişti. Birkaç kez de polis tarafından tutuklanmıştı. Miranda kızının başına bir şey gelecek diye çok korkuyordu. Zincirlerin tabutları mezarlığa taşınırken Miranda inandığı tüm tanrılara kızını korumaları için dua eder dururdu. Hristiyan tanrısına, atalarının ruhuna, annesine ve babasının Songoma'sına dua ederdi. Ama ne var ki onların kendisini duyduğundan da hiçbir zaman tam anlamıyla emin olamıyordu. Duaları kendini iyi hissetmesine pek yardımcı olamıyordu. Miranda kızının kendini yetersiz ve eksik hissetmesinin temelinde babasının beyaz bir Güney Afrikalı olmasıyla düşmanının kızı olmasının yattığını çok iyi biliyordu. Kızı kendini doğum anından itibaren ölümcül bir yara almış gibi hissediyordu. Yine de bir annenin asla kızının varlığından pişman olmayacağını biliyordu. Hiçbir zaman Jan Klein'i onun kendisini sevdiği kadar sevmemişti. Matilda korku ve boyun eğme duygularının arasında dünyaya gelmişti. Her şeyden uzak ve havasız bir evrende yaşıyor gibiydiler. Doğumdan sonra Miranda boyun eğme duygularından kendini arındıracak gücü bulamadı. Artık çocuğu vardı. Çocuğunun babası Bezuiden Hoot'taki bir evi ve yaşamlarını sürdürecek paraları vardı. Miranda bir çocuk daha doğurmamaya kararlıydı. Afrikalı yüreği her ne kadar karşı çıksa da Matilda yine onun tek çocuğu olarak kalacaktı. Jan Klein bir çocuk daha istediğini hiçbir zaman açıkça belirtmemişti. Geceleri birlikte geçirme isteğine karşı çıkmıyordu ve ona ihanet ederek intikam almayı öğrendiğinden ona katlanıyordu. Annesinin içeri girmesine izin vermediği dünyasına yeniden dalan kızına baktı. Matilda çok güzel bir kız olmuştu. Aralarındaki tek fark kızının derisinin daha açık renkli olmasıydı. Jan Klein kızının daha koyu bir tene sahip olmak istediğini duysaydı ne derdi diye geçirdi içinden. Kızım da ona ihanet ediyor diye düşündü Miranda. Ama bizim ihanetimiz kötülük dolu değil, kötülüklerle dolu olan o. Yakında bu kötülükler onun mahvolmasına neden olacak. Elde ettiğimiz özgürlük yalnızca ellerimizdeki oy pusulaları değil, bizleri tutsak eden iç dünyamızın zincirlerinin kırılması. Garajın önündeki yolda bir araba durdu. Matilda ayağa kalkarak annesine baktı. onu neden öldürmedin diye sordu. Miranda kızının ağzından Jan Klein'in sesini duymuş gibi olmuştu. Ama Matilda'nın beyaz Güney Afrikalı yüreğine sahip olmadığı konusunda emindi. Dış görünüşünü, derisinin açık renkli oluşunu elbette değiştiremezdi. Ama kızının ateşli ve yorulmaz yüreğini koruyabilirdi. Bu Jan Klein'in asla üstesinden gelemeyeceği bir şeydi. En üzücü ve utanç verici olay ise Jan Klein'in bunların farkına bile varamamasıydı. Betsuiden Hoot'a her gelişinde arabası tıka bası yiyeceklerle dolu olurdu. Ve çocukluğunun geçtiği beyaz köşkte annesinin pişirdiği Braai'yi bu kez Miranda pişirirdi ona. Miranda'yı annesiyle özdeşleştirdiğini fark etmiyordu Jan Klein. Miranda'ya aşçı, sevgili, uşak gibi farklı roller verdiğinin de farkında değildi. Kızının içinden dalga dalga yükselen nefretin de farkında olmadığı gibi. O yalnızca asla değişmeyen bir dünyanın farkındaydı. Tüm ülkenin içinde bulunduğu yapaylığın, yolsuzlukların ve yalanların da farkında değildi. ''Her şey yolunda mı?'' diye sordu yiyecek torbalarını koridora bırakırken. ''Evet'' dedi Miranda, ''her şey yolunda.'' Sonra da mutfağa gidip Braai'yi hazırlarken Jan Klein'de utangaç ve çekingen bir kızı oynayan kızıyla konuşmaya çalıştı. Kızının saçlarını okşamaya çalıştı. Miranda mutfaktan kızının bedeninin kas katı kesildiğini görüyordu. Sosis, et ve lahana salatasından oluşan yemeklerini yediler. Miranda yemekten sonra Matilda'nın banyoya gidip kusacağını çok iyi biliyordu. Yemekten sonra Jan Klein ev, duvar kağıtları ve bahçe gibi önemsiz konulardan söz etti. Matilda odasına çekilerek annesini babasıyla yalnız bıraktı ve Miranda da Jan Klein'in sorularına onun istediği yanıtları verdi. Sonra da yatak odasına geçtiler. Jan Klein'in bedeni bir ateş parçası gibi yanıyordu. Ertesi gün pazardı. Birlikte görünmemeleri gerektiğinden pazar gezintilerini evin dört duvarı arasında yaptılar. Yemek yediler ve konuşmadan oturdular. Matilda pazar günleri evden çıkar ve Jan Klein gitmeden önce de kesinlikle dönmezdi. Pazartesi günleri de her şey olağan haline dönmeye başlardı. Jan Klein uykuya dalıp düzenli soluklar almaya başlayınca yataktan kalktı. Ses çıkarmadan yatak odasında nasıl hareket etmesi gerektiğini artık çok iyi biliyordu. Mutfağa giderek kapısını açık bıraktı. Böylelikle Jan Klein uyanırsa duyabilecekti. Uyanır ve neden yataktan kalktığını sorarsa susadığını söyleyecekti. Her zamanki gibi Jan Klein'in giysilerini alıp mutfakta sandalyenin üstüne koydu. Jan Klein'in bunları yatak odasından görmesine olanak yoktu. Bir keresinde giysilerini neden mutfağa götürdüğünü sormuştu. O da ertesi sabah giymeden önce giysileri fırçalamak istediğini söylemişti. Dikkatle giysilerin ceplerini araştırdı. Cüzdanının ceketinin sol iç cebinde, anahtarlarının da pantolonunun sağ cebinde olduğunu biliyordu. Yanından hiçbir zaman ayırmadığı tabancası ise yatağın yanındaki komodinin üstünde duruyordu. Ceplerinde genellikle bunları bulurdu. Bununla birlikte o akşam bir kağıt parçası gözüne ilişti. Gözünü yatak odasından ayırmadan kağıda baktı. Jan Klein'in el yazısıyla Cape Town yazıyordu kağıtta. Cape Town, 12 Haziran. Olay yerine uzaklık, rüzgarın yönü, yollar. Kağıdı bulduğu gibi katlayarak yerine koydu. Kağıtta yazılanların ne anlama geldiğini anlayamamıştı. Ama yine de cebinde bir şey bulduğundan kendisine söylenileni yerine getirdi. Jan Klein'in kendisini görmeye geldiğinin ertesi güne eve gelen adama bunları anlatacaktı. Dostlarıyla birlikte bu sözcüklerin ne anlama geldiğini çözmeye çalışacaklardı. Suyunu içtikten sonra yatağına geri döndü. Jan Klein bazen uykusunda konuşurdu. Bu da genellikle uyuduktan hemen sonra olurdu. Bazen mırıldandığı, bazen de haykırdığı sözcükleri Miranda ezberler ve ertesi gün kendisini görmeye gelen adama anlatırdı. O da Miranda'nın hatırlayabildiği her şeyi not ederdi. Jan Klein sayıklamaları sırasında bazen nereden geldiğini ve nereye gideceğini de söylerdi. Ama genellikle bu konuda fazla konuşmazdı. Haber alma örgütündeki görevine ilişkin ne kazara ne de bilinçli olarak ağzından bir şey kaçırmamıştı. Uzunca bir süre önce Pretoria'daki Adalet Bakanlığı'nda üst düzey görevlisi olarak çalıştığını söylemişti. Daha sonra kendisinden bilgi alan adamla bağlantı kurduğunda ve Jan Klein'in BOS'ta çalıştığını öğrendiğinde Miranda'ya bu konuda kesinlikle ağzını açmaması gerektiği söylenmişti. Jan Klein pazar akşamı evden ayrıldı. Miranda kapının önünde ona el salladı. Jan Klein o cuma günü öğleden sonra yine geleceğini söylemişti ayrılmadan önce. Yol boyunca cumayı iple çektiğini hissetti. Planı şekillenmeye başlamıştı. Olacakları denetim altına alabilecek her şeye sahipti. Ne var ki Victor Mabaşa'nın ölmediğinden haberi yoktu. 12 Mayıs akşamı Nelson Mandela'ya yapılacak suikastten tam bir ay önce Sikozi Tsiki Amsterdam'a gitmek üzere Johannesburg'dan KLM uçağına bindi. Victor Mabaşa gibi Sikozi Tsiki de kurbanının kim olacağını bilmiyordu. Ne var ki Victor'un tersine Sikozi kurbanının Başkan de Klerk olduğunu kesinlikle düşünmüyordu. Nelson Mandela'ya suikast düzenleneceği olasılığı nedense hiç aklına gelmemişti. 13 Mayıs çarşamba akşamı saat 6'da bir balıkçı teknesi Limham limanına yanaştı. Sikozi Tsiki kıyıya atladı. Balıkçı teknesi hemen Danimarka'ya geri dönmek üzere yola koyuldu. Oldukça şişman bir adam kıyıda kendisini bekliyordu. O gün öğleden sonra başlayan rüzgar hala esiyordu ve hava oldukça sıcaktı. 19. Ayrımın sonu. Sayfa 257.